Elimizdeki kaynakları okumaya başladığımda aklımda hep aynı soru vardı. Eğitim teknolojilerine milyarlarca dolara harcıyoruz. Peki öğrenme çıktıları neden beklenen o büyük sıçramayı yapmıyor?
Hı hı.
Hani her yeni cihaz, her yeni uygulama bir devrim vaat ediyor ama sonuçlar genelde pek değişmiyor.
Evet.
Kaynaklar da bu sorunun cevabının sandığımız gibi cihazlarda değil de gündelik hayatta sürekli birbirine karıştırdığımız üç temel kelimede gizli olduğunu söylüyor. Eğitim, öğretim ve öğrenme.
Çok doğru bir yerden başlıyoruz.
Bugün işte bu kavramların içini boşaltıp yeniden dolduracağız ve öğretim teknolojisi dediğimiz şeyin aslında ne anlama geldiğini, neden bir akıllı tahtadan çok daha fazlası olduğunu birlikte çözümleyeceğiz.
Bu çok kritik bir başlangıç noktası çünkü o büyük sorunun cevabı gerçekten de kelimelerde saklı. Yani bu kavramları doğru yere oturtamadığımızda teknolojiyi yanlış hedefe yönlendirmiş oluyoruz.
Anladım.
Amacımız bu kavramların arkasındaki sistemi, o ince ayarı anlamak. Çünkü göreceğimiz gibi teknoloji kendi başına hiçbir şey öğretmez. Sadece iyi tasarlanmış bir öğretim sürecini destekleyebilir. Asıl olay, yani öğrenme ise en sonunda sadece ve sadece senin zihninde gerçekleşen kişisel bir devrim.
Evet.
İşte bu ayrımı yaptığımız an teknolojinin eğitimdeki gerçek rolü de berraklaşmaya başlıyor.
Pekala, o zaman bu konuyu temelden açalım. En tepedeki, en geniş şemsiyeden yani eğitimden başlayalım.
Tamamdır.
Kaynaklar, eğitimi bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik ve kalıcı değişiklikler oluşturma süreci olarak tanımlıyor. Bu kulağa biraz akademik geldi, değil mi?
Evet, biraz öyle.
Şöyle çevirebilir miyiz? Hayat boyunca yaşadığımız her şeyin bizi planlı bir şekilde değiştirmesi süreci mi bu? Yani sadece okul değil.
Kesinlikle.
Ailemiz, arkadaşlarımız, izlediğimiz bir belgesel, hatta başarısız olduğumuz bir proje bile bu eğitim sürecinin bir parçası.
Kesinlikle öyle. Tanımdaki o üç kelime kilit zaten. Değişim, istendik yani amaçlı, kalıcı yani geçici bir heves değil. Ve en önemlisi yaşantı yoluyla oluyor.
Yaşantı yoluyla?
Yani birisinin sana anlatmasıyla değil, senin bizzat deneyimlemenle. Buna harika bir örnek bisiklete binmeyi öğrenmek. O süreçteki her şey, düşmelerin, ailenin seni cesaretlendirmesi, dengeyi kurduğun o ilk an, hepsi senin eğitiminin bir parçası. Bu hayat boyu devam eden çok büyük bir yolculuk.
Tamam, eğer eğitim bu büyük yolculuksa, öğretim nerede devreye giriyor? O zaman öğretim bu yolculuğun planlanmış, haritası çizilmiş kısmı mı oluyor?
Mükemmel bir benzetme.
Okuldaki ders programı, bir kursun müfredatı, hatta o bisiklet örneğindeki gibi babanın bisikletin arkasından tutup pedalları çevir, ileri bak demesi gibi kasıtlı, hedefe yönelik eylemler mi?
Aynen öyle. Öğretim, eğitimin içindeki organize, planlı ve sistemli bölüm. İşin mutfağı tam olarak burası.
Anladım.
Bu çocuğa neyi, hangi sırayla, hangi yöntemle anlatırsam bisiklete binmeyi öğrenir sorusunu sorduğumuz yer öğretimdir. Hedefler bellidir, adımlar tasarlanmıştır ve bir sonuç beklenir.
Yani öğretim her zaman kasıtlı.
Evet, eğitim çok daha geniş ve bazen plansızken öğretim her zaman kasıtlıdır.
Ve bu da bizi son halkaya, yani öğrenmeye getiriyor. Eğer eğitim yolculuksa, öğretim de rotaysa, öğrenme hedefe varmak mı demek?
Tam olarak o.
Yani bisikletin selesinden el çekildiğinde devrilmeden gidebildiğin o an mı öğrenme?
İşte o an.
Kaynaklarda çok net bir ifade var. Bir öğrenci konuyu dinleyip hiçbir değişim göstermiyorsa, öğretim yapılmış olabilir ama öğrenme gerçekleşmemiştir.
Bu çok çarpıcı.
Evet, bu çok önemli.
Yani ben sana saatlerce anlatabilirim. Ama eğer sende kalıcı bir değişiklik olmuyorsa, tüm çaban boşa gitmiş oluyor.
Aynen öyle. Çünkü öğrenme pasif bir eylem değil, son derece aktif ve kişisel bir süreç. Kimse bir başkasının adına öğrenemez.
Doğru. Teknoloji sana harika bir simülasyon sunabilir, öğretmenin sana en iyi rotayı çizebilir ama o bisikletin üzerinde dengeyi kuracak olan sensin. O denge anı, beyindeki o tık sesi, işte o öğrenmedir.
Anladım.
Bu üç kavrama ayırmak bu yüzden önemli. Teknoloji genellikle öğretim rotasını iyileştirmeye odaklanır ama asıl hedef olan öğrenme hep bireyin zihninde biter.
Bu çok kritik bir nokta. Çünkü eğer öğrenme zihinde bitiyorsa o zaman bizim öğretim teknolojisi dediğimiz şeyin asıl görevi ne?
Hı hı.
sadece bilgi aktaran bir boru hattı mı, yoksa o zihni harekete geçiren bir kıvılcım mı? Kaynaklar bu konuda çok net. Öğretim teknolojisi dendiğinde çoğumuzun aklına hemen bilgisayarlar, tabletler, akıllı tahtalar geliyor.
Evet, ilk akla gelen o.
Ama anladığım kadarıyla bu, buzdağının sadece görünen yüzü.
Hem de çok küçük bir kısmı. Kaynaklardaki tanım aslında cihazlardan hiç bahsetmiyor.
Nasıl yani?
Diyor ki, öğretim teknolojisi, öğrenme ve öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili tüm öğrenme kaynaklarının ve insanların sistemli bir şekilde yönetilmesidir.
Vay be!
Yani bu bir şey değil, bir süreç, bir düşünme biçimi.
Bir dakika, bu tanımı biraz sindirelim. Tasarım, uygulama, değerlendirme, sistemli yönetim, bu hadi derste video izletelim demekten çok daha fazlası.
Çok daha fazlası.
Yani bu bir mühendislik yaklaşımı gibi. Öğrenme problemini anla, bir çözüm tasarla, uygula, sonuçları ölç ve daha iyi hale getirmek için başa dön. Doğru mu anlıyorum?
Tam olarak bu. Kilit kelime sistem. Tek başına bir sunum programı ya da bir video bir araçtır.
Tamam.
Ama o videonun neden seçildiği, hangi öğrenme hedefine hizmet ettiği, öğrencilerin videoyu izledikten sonra ne yapacağı, anladıklarından nasıl emin olacağımız gibi soruları cevaplayan bir planın parçası olduğunda...
İşte o zaman
öğretim teknolojisinden bahsetmeye başlarız. Amaç süreci daha havalı yapmak değil, öğrenmeyi daha etkili, verimli ve kalıcı kılmak.
Kaynakları karşılaştırınca ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor.
Nedir o?
Teknoloji bir yandan öğretimi verimli kılmayı vaat ederken, diğer yandan anlattığın bu iyi tasarım süreci eskisinden çok daha fazla zaman ve pedagojik uzmanlık gerektiriyor gibi duruyor. Yani verimlilik son kullanıcı olan öğrenci için geçerli ama öğretmen veya tasarımcı için iş yükü aslında artıyor. Bu sıkça gözden kaçan bir paradoks değil mi?
Harika bir noktaya değindin. Bu sahadaki en büyük yanılgılardan biri.
Evet.
Etkili bir öğretim teknolojisi tasarımı dersin öncesinde çok daha yoğun bir hazırlık ve planlama gerektirir. Ama bunun ödülü ders anında öğretmenin yükünü hafifletmesi ve öğrencinin sürece çok daha aktif katılmasını sağlamasıdır.
Anladım. Yani ön yatırım gibi bir şey bu.
Kesinlikle. Öğretmen her şeyi anlatan rolünden çıkıp öğrenmeye rehberlik eden bir kolaylaştırıcıya dönüşür. Yani evet, ön yatırım maliyeti yüksek ama uzun vadede getirisi çok daha büyük. Tam bir kazan-kazan durumu.
Peki bu sistemli yaklaşımı biraz daha somutlaştıralım. Kaynaklar alanda en sık yapılan hatalardan birinin üç kavramı karıştırmak olduğunu söylüyor. Araç, teknik ve teknoloji.
Evet, bu üçü çok karışır.
Aralarındaki hiyerarşiyi anlamadan yapılan her şeyin biraz havada kaldığını iddia ediyorlar. O zaman şöyle yapalım. Ben bir öğretmenim ve tarihteki bir savaşı anlatacağım. Elime bir tablet aldım. Bu nedir?
Oh, en temel seviye, araç, ne kullanıyorum sorusunun cevabı. Tablet, kitap, tepe göz, video, tek başına pasif bir nesne.
Pasif bir nesne.
Hiçbir pedagojik değeri yok.
Tamam. Şimdi o tabletten savaşla ilgili kısa bir video açtım. Ve videoyu durdurup öğrencilere, sizce komutan neden böyle bir karar vermiş olabilir diye sordum. Bir tartışma başlattım. Şimdi ne oldu?
İşte şimdi bir üst basamağa geçtin. Bir teknik kullandın.
Teknik.
Nasıl kullanıyorum sorusunun cevabı bu. Soru cevap, tartışma, beyin fırtınası, rol yapma, bunların hepsi birer tekniktir.
Hı hı.
Aynı aracı yani tableti sadece videoyu baştan sona izleterek pasif bir dinlemeye de yönlendirebilirdin. Ama sen bir tartışma tekniğiyle birleştirerek araca anlam kattın ve öğrencileri aktif hale getirdin.
Tamam.
Teknik aracı canlandırar şeydir.
Anlıyorum. Peki bu ne zaman teknoloji oluyor? Yani en üst basamağa ne zaman çıkmış oluyorum?
En üst basamak olan teknoloji ise neden, ne zaman ve hangi amaçla kullanıyorum sorusunun cevabıdır.
Neden?
O tableti ve o tartışma tekniğini kullanman, eğer dersin başındaki öğrenme hedeflerinle doğrudan ilişkili ise, öğrencilerin ön bilgilerine uygun olarak seçilmişse, dersin sonunda bu tartışmanın sonuçlarını bir şekilde değerlendireceğim bir planın parçasıysa...
Ha, o zaman. zaman teknoloji oluyor.
İşte o zaman sen bir öğretim teknolojisi süreci tasarlamış olursun. Teknoloji, amaç, içerik, yöntem, araç ve değerlendirme gibi tüm bileşenleri kapsayan bilimsel ilkelere dayalı bütüncül bir sistemdir.
Kaynaklardaki şu özet aklıma takıldı. Araç elinizde olabilir, teknikle kullanabilirsiniz ama teknoloji olmadan öğrenme tesadüfe kalır.
Evet.
Bu çok iddialı bir laf. Yani bu mantığa göre bu sistemli yaklaşım olmadan bugüne kadar yapılan harika öğretmenlikler, ilham veren dersler tesadüf müydü? Sence kaynaklar burada biraz abartmıyor mu?
Bu soruyu sorman harika çünkü tam da meselenin kalbine dokunuyor. Kaynaklar elbette usta bir öğretmenin sezgisel olarak yaptığı harika şeyleri yok saymıyor.
Hah, tamam.
O sezgisel ustalık zaten yılların deneyimiyle oluşmuş, içselleşmiş bir sistemdir. Ancak teknoloji kavramı bu ustalığı tesadüfi veya sadece belirli kişilere özgü olmaktan çıkarıp herkesin uygulayabileceği sistematik, tekrarlanabilir ve geliştirilebilir bir sürece dönüştürüyor.
Anladım.
Yani amaç o ilham veren derslerin şans eseri değil, bilinçli bir tasarım sonucu ortaya çıkmasını sağlamak. Böylece her öğrenci o kaliteli deneyime ulaşabilir.
Anladım. Yani amacı iyi olanı standart hale getirmek ve şansa bırakmamak. Peki bu kadar kapsamlı bir sistemin eğitimdeki somut faydaları ne? Sadece dersleri daha planlı yapmak mı? Tüm bu çabanın sonunda öğrenci için ne değişiyor?
Kaynaklar bu rolü birkaç ana başlıkta topluyor ve hepsi birbiriyle bağlantılı. İlki ve belki de en önemlisi öğrenmeyi bireyselleştirme.
Bireyselleştirme.
Geleneksel bir sınıfta öğretmen tek bir hızda ilerlemek zorundadır. Ama iyi tasarlanmış bir teknoloji, hızlı öğrenenin ileri gitmesine, zorlananın ise tekrar yapmasına olanak tanır. Herkes kendi hızında ve kendi öğrenme stiline, yani görsel, işitsel, kinestetik, uygun bir yolda ilerleyebilir.
Bu fırsat eşitliği açısından da çok önemli bir nokta o zaman.
Kesinlikle.
Sadece sınıf içindeki farklılıklara değil, aynı zamanda coğrafi veya fiziksel engellere de bir çözüm sunuyor. Uzaktan eğitim sistemleri, çevrim içi kütüphaneler sayesinde bilgiye erişim artık bir binanın duvarlarıyla sınırlı değil.
Kesinlikle. Bu da bizi ikinci role getiriyor. Erişilebilirlik ve fırsat eşitliği. Diğer bir önemli rol ise öğretmenin rolünü dönüştürmesi.
O nasıl oluyor?
Öğretmen, bilginin tek kaynağı olan sahnedeki bilgi olmaktan çıkıp öğrenme sürecini yöneten, öğrencilere rehberlik eden kenardaki koç rolüne geçiyor.
Sahnedeki bilgeden kenardaki koça. Güzel benzetme.
Evet, bu öğrenciye daha fazla sorumluluk veriyor ve onu pasif bir alıcı olmaktan çıkarıp aktif bir katılımcı yapıyor.
Bu öğrenci merkezde öğrenmeyi güçlendirme dediğimiz şey sanırım. Öğrenci kendi öğrenme sürecinde söz sahibi olduğunda motivasyonu da artıyor.
Aynen öyle.
Peki ya geri bildirim, bir öğrencinin nerede hata yaptığını anlaması çok kritik. Bu sistem buna nasıl yardımcı oluyor?
İşte bu, teknolojinin en güçlü olduğu alanlardan biri. Sürekli ve anlık geri bildirim.
Anlık.
Örneğin, uyarlanabilir bir öğrenme platformu senin bir soruda neden zorlandığını anında tespit edip sana özel bir ipucu veya ek bir alıştırma sunabilir.
Vay canına.
Öğretmenin bunu 30 kişilik bir sınıfta her öğrenci için anında yapması imkansızdır. Bu öğrenme analitikleri sayesinde hem öğrenci hem de öğrenci eksikleri çok erken fark edip anında müdahale edebilir.
Tüm bunları bir araya getirdiğimde en başta konuştuğumuz o paradoksa geri dönüyorum. Evet, tasarımcının işi zorlaşıyor ama öğrencinin deneyimi kat kat zenginleşiyor. Sanırım en vurucu nokta şu, iyi kullanılan öğretim teknolojisi eğitimi hızlandırmıyor, tam tersine derinleştiriyor.
Kesinlikle.
Daha fazla konuyu daha hızlı bitirmek yerine bir konuyu çok daha farklı açılardan daha kalıcı bir şekilde anlamayı sağlıyor. Bu üzerinde gerçekten düşünmeye değer.
Aynen öyle. Amacı asla hız değil, nitelik. Öğrenmenin kalitesini artırmak. Çünkü kalıcı olmayan bilgi aslında öğrenilmemiş bilgidir.
Bugün her gün kullandığımız ama belki de hiç bu kadar derinlemesine düşünmediğimiz kavramların aslında ne kadar net ayrımları olduğunu gördük.
Evet, çok net.
Eğitimin hayat boyu süren büyük bir yolculuk, öğretimin o yolculuktaki planlı rota, öğrenmenin ise varılan kişisel bir hedef olduğunu anladık.
Hı hı.
Ve öğretim teknolojisinin de bu rotayı çizerken kullandığımız bir pusula, bir harita, bir sistem olduğunu fark ettik. Ama asla sadece parlak bir cihazdan ibaret olmadığını, arkasında bütüncül bir felsefe ve düşünme biçimi barındırdığını anladık.
Bu da bizi bu sohbetin sonunda önemli bir sorunun başına geri getiriyor. Kaynakların da altını çizdiği gibi o meşhur sözü tekrar edelim. Teknoloji öğretmez, iyi tasarlanmış öğretim öğretir.
Evet.
Madem asıl mesele cihaz değil, tasarım ve sistemli düşünme biçimi, o zaman şu an elindeki en basit araçlarla bile bir kalem ve bir kağıtla hatta sadece konuşarak kendi öğrenme veya öğretme sürecini nasıl daha teknolojik, yani daha sistemli, daha amaç odaklı ve daha etkili hale getirebilirsin? Belki de teknoloji satın alınan bir şeyden çok bir düşünme disiplinidir.